Bismillahirrahmanirrahim. Laiklik tartışmasına başlıyoruz. Bundan evvel bir soru mu var?
Hocam, bazen bizlere soru sorulur. İnanç meseleleriyle alakalı değil de az önce derste işlemiş olduğumuz bir mesele ahlaki diyelim faiz sorusu. Ama sorular sorulurken aslında belki tartışma istercesine soruyor. Biz onların o sorularına cevap vermeli miyiz? Ve onların sorularına cevap verirken yani farklı bir boyutla mı yaklaşmamız gerekiyor? Genelde soralım diyelim ki ne mesela İslami ifadete malif olan insanlar tarafından sorulan bilinçli veya bilinçsiz bir şey. Bizim bu gibi durumlarda nasıl?
Mesela neyi soruyor?
Mesela işte kadınlarla olan ilişki gel eleştirir biraz da soru soruyor. Yani neden böyle? Böyle olmaması gerek. Cevabını veriyoruz mesela. Bu sefer eleştirme ile giriyor, tartışmaya dönüşüyor. Bir bakıyoruz, dalga dalga diyor, sen başka bir meseleyle. Bu gibi sorulan sorular karşısında yani bizler nasıl alıyoruz?
Şimdi hasta daldan dala atlar. Doktor onun konuştukları içerisinde önemli noktayı tespit eder. Asıl hastalığın ne olduğunu hasta anlatamasa bile doktorun anlaması gerekir. Dolayısıyla bugünkü insanların genel olarak hastalığı hayatlarına Allah'ı hakim kılmaları gerektiğini bilmiyorlar. Bunun üzerine durmak lazım. O neyi sorarsa sorsun. Yusuf Aleyhisselam'la beraber zindana atılan zindan arkadaşları ona rüyalarını sordular. O rüyalara başlamadan evvel onlara tevhidi anlattı. Doktor bilecek yani neyi, yani tebliğci yani bilecek neyi anlatması gerektiğini. Onlar daldan dala atlarlar, gereksiz şeyler konuşurlar, bazen itiraz ederler. Yani tartışmaya girmemek, eğer kibirli yahut anlayışsız, kafası çalışmaz bir insansa zaten çok konuşmaya gerek yok. Kısa bir iki cümle söyleyip bitirmek lazım. Anlayacak bir insansa ama neyi konuşması gerektiğini, ne üzerinde durması gerektiğini bilemiyor. İyi niyetli, doğruyu arıyor, ilgili ama sorunun nerede olduğunu bulamıyor. Neyi konuşmamız lazım onu bilemiyor, alakasız alakasız konuşuyor ise onu hoş görmek lazım ve ona anlatılması gereken asıl davayı anlatmak lazım. En temel problemi anlatmak lazım. O ne derse desin. Hani bir ara size söylemiş miydim? Bir reklam vardı eskiden televizyonda. Benim çocukluğumda. Adama bir ağaç resmi gösteriyorlar. Bu size neyi hatırlatıyor diyorlardı. Adam da diyordu çok komik. Çizgi film şeklinde bir reklam mıydı neydi neyse tam hatırlayamadım orayı. Sonra bir hayvan resmi mesela gösteriyorlar. Bu neyi hatırlatıyor diyorlardı. Adam gene çok komik diyordu. Mesela bir araba resmi gösteriyorlar. Bu neyi hatırlatıyor? Çok komik. Dediler ya arkadaş bunun çok komikle ne alakası var? Nereden aklına geliyor çok komik yani? Hiç aklımdan çıkmıyor ki diyor. Reklam böyle güzel böyle. Yani biraz manalı reklam akılda kalıyor bak. Yıllar evvel görmüşüm aklımda kalmış. Bir mana var bir mesaj var yani. Şimdi bize de kim ne derse desin. ister dal, ister yaprak, ister elma, ister armut desin. Aklımızda hep tevhid olacak. O ne sorarsa sorsun, biz ona la ilahe illallah anlatacağız. Çünkü asıl mesele o. Sen o temel meseleyi anlatmadıkça, ona onu kabul ettirmedikçe, neyi anlatırsan anlat, İtiraz bitmez. Tartışmaya sürer, lafı uzatır. Ona Allah'a teslim olmayı kabul ettirirsen, ondan sonra soru sorar. Peki Allah ne diyor der, anlatırsın, peki der, kabul eder. Bugün insanlar Allah'a inanıyor ama nasıl bir Allah'a inanması gerektiğini bilmiyor. Nasıl bir Allah? Kanun koyan bir Allah. Nasıl bir Allah? Hayatımıza karışan bir Allah. Böyle bir Allah anlatmadıkça sorunlar, sorular, tartışmalar bitmez. Bunu kabul ettirirsen, ondan sonra soru sorar sana. Kabul eder yani. Teslim olmayı öğrendi mi? O yüzden tüm peygamberler evvela buradan başlıyor işe. Evvela teslim ol diyor. Allah'ımı daha iyi bilirsen mi? Allah. O halde diyor dinle. Bak Allah böyle. Önce bunu bir kabul ediyor yani. Kişi bunu kabul edince Allah ne diyor diye merak ediyor, soruyor o zaman. O zaman artık anlat. Hepsini kabul ediyor. O bir şey noktası. Nasıl diyelim ona? Bir yani kırılma noktası demeyelim de bir eşik yani, evet, bir o eşiği bir aşmak gerekiyor yani. Yani onu açtın mı ondan sonrası kolay yani. Bunun üzerinde durmalısınız. Allah'ın hakimiyetini, otoritesini kabul ettirin. Ondan sonra artık o kadınlarla mesela diyelim, seni gördü mesela, kadın sana elini uzattı, sen elini vermedin mesela. Buradan dolayı laf başladı, tartışma çıktı, değil mi? Hiç buna gerek yok. Ona öğretmen gereken Allah'a teslimiyettir. İşte o Allah'a teslimiyeti öğrenince diyeceksin ki işte o Allah böyle. Peygamberimiz kadınlara elini vermezdi. İşte o Allah'ın peygamberi bize bunu öğretti. Mesela hatta onlar başka kadınlarla öpüşüyorlar bile. Yabancı kadınlarla öpüşüyorlar bile. Şimdi bunda ne var ki filan diyecek olursa, yani akli olarak açıklanabilir de bunun sonuçları, ama ona girmeye de gerek yok. Velev ki de kötü bir sonucu olmasın. Onlara şunu kabul ettirmeliyiz. Hiçbir kötü sonucu olmasa da Allah böyle istiyor. İtaat ediyor musun, etmiyor musun? Zaten kul olmak da budur. İlla da senin kafana uygun olunca, aklın kabul edince kabul etmek değildir yani. Mesela içkinin zararını diyelim ki insan anlayamayabilir. Sahabe-i kiram mesela bizim kadar bilmiyordu içkinin zararını filan. Tıp yoktu, bir şey yoktu. Ama Allah mı diyor? Tamam. Diyorlardı. İşte budur iman. İtaat da budur yani. Mesela diyelim ki bir arkadaşa git şu işi yap dense, niye bilmem ne 40 tane soru sorarsa, ondan sonra ha taşım aklıma yattı doğruymuş deyip de kabul eder yaparsa, ben buna itaat demem. Bu neye itaat oluyor? Bu o sebebe itaat oluyor. Sebebini anlıyor, hikmetini anlıyor, ona itaat ediyor aslında. O emri verene itaat etmiyor aslında. Sebebe, hikmete itaat ediyor yani. Bu itaat sayılmaz yani. Yani aynen öyle. Allah'a itaat de o şekilde. İnsan Allah mı diyor? Tamam. İsterse de bir sebebi olmasın. Mesela bir damla damlatsak şu suyun içine, içki yani, bir damla içki damlatsak, yani ne olur ki bu suya? Vücuduma ne zarar verir ki? İçinden kaybolur gider hatta. Tadı bile değişmez belki bir damlayla. Ama Allah yasaklıyor mu? Yasaklıyor. İlla da zararlı olduğu için de değil. Bir damlayla ne olur ki yani? Ama Allah yasaklıyor yani. Domuz etini mesela diyelim ki bir zamanlar bazı böyle bilimsel açıklamalara çok meraklı bazı Müslümanlarımız var. Domuz etinin kötülüğünü anlatırlardı zamanında. Bir gün bir kitapçıdaydım, bir tıp profesörü gelmişti. Seviyordu böyle İslam kitaplar almayı filan. Orada karşılaştık. O da dedi ki ben dedi, bana sorsalar dedi, yani domuz eti niye haram? Ben dedi Allah haram etmiş derim dedi, o kadar. Yani insan belli bir ilmi düzeye geldiği zaman açıklamalar artık açıklamalar kısmını geçiyor yani. Teslimiyet noktasına ulaşıyor. Ya boş ver diyor şimdi bu açıklamaları. Sonuçta Allah bunu helal eder miydi isteseydi? Ederdi. Kötü olduğu için mi haram etmiş? Hayır aslında. Ehl-i sünnete göre haramsa kötüdür. Kötüyse haram diyemeyiz. Çünkü bazı kötüler var ki, kötülükler var ki mekruhtur veya mübahtır. Haram değildir. Mutezile onu savunuyor. Hemen her şeyin yani kötüyse haramdır. Halbuki her kötü haram olmak zorunda değildir. Allah buna mecbur değildir. Allah, Allah olduğu için yetkisini kullanır. İyi de olsa yasaklar, kötü de olsa serbest bırakabilir. Allah'tır, yetkilidir. Cumartesi günü balık avlamayı Allah-u Teala İsrailoğullarına yasak etti. Bunun nasıl bir akli izah olabilir ki? Cumartesi ile pazarın, cumanın farkı ne ki yani? Bunun bir akli izahı yok ki. Bu bir imtihan. Allah sana onu yasak ediyor. İşte o kadar. Yetkisini kullanıyor. Bize sonra helal etti mi? Etti. Demek ki kötü olduğu için haram değilmiş. Bak bize helal etti. Mesela onlar iç yağını haram etmişti. Bize helal etti. Demek kötü olduğu için değilmiş yani. Allah haram derse kötü olur. İman budur yani. Bunu öğretmemiz lazım. Yani Allah 5 vakit namazı emretti. Edebilir canım. 50 vakit olur mu ya, öyle insan yapamaz ki. Peki Allah Miraç'la ilgili hadiste 50 vakit emretti mi, emretmedi mi? Etti. Demek ki Allah emredebiliyor bak. Mesela Allah namaz kıl diyebilir, oruç tut diyebilir ama mesela başını ört diyemez ya. Ya ne gereği var ki başımı örtmemin? Yani ne zararı var saçım görünse? Diyelim ki zararı yok. Sen nasıl bir Allah'a inanıyorsun? Sen inandığın Allah yetkili mi, yetkisiz mi? Zararı olmasın istersen. Sana diyor ki ben izin vermiyorum. Sana bu saçı ben verdim, kapatacaksın diyor. Şimdi sen böyle bir Allah'a inanıyor musun? Yetkili bir Allah'a. İnanıyor musun, inanmıyor musun? Sen bana bunu söyle. Bunları anlatılması gereken bu. Nasıl bir Allah'a inanıyoruz, inanmalıyız? Yetkili mi, yetkisiz mi? Kadınla tokalaşmadın, bir sürü laf başladı orada değil mi? Konuşma, tartışma. Niye elini vermedin, niye şöyle mi, niye böyle mi? Versen kıyamet mi kopardı, kadın mosmor oldu, utandı falan filan. Ben kıyamet günü mosmor olana kadar kadın bu dünyada mosmor olsun. Hem de belki de tebliğ etmem için bir fırsat olur. Anlatırım, bir vesile olur yani. Yani konuşulması gereken bu. Allah isteseydi bize damdan aşağı atlayın her gün 5 defa diyebilirdi. Demedi. Niye demedi? Diyemeyeceğinden değil, merhametinden demedi. Yoksa yetkisi var. Damdan aşağı atla her gün. Derdi isteseydi. Böyle inanmayan inanmamıştır. İman budur. Allah'ı tam yetkili kabul etmek. Adam bunu kabul ettikten sonra, ama şunu söyleyebilir. Tamam, kabul ettim. Allah ne derse öyle. Ama Allah bunu demiş mi? O zaman onu açıklarsın yani, filan hadiste, filan ayette filan. O sonraki iş yani. O ilmi açıklaması yani. O delilini isterse delil, biliyorsan söylersin, bilmiyorsan dersin delilini bilmiyorum ama yani bütün alimler böyle söylüyor, bütün kitaplarda böyle yazıyor ama ben delilini bulamadım, bilmiyorum. Bakarız yani gerekirse. Denilebilir. Gelelim laikliğe. Şimdi Avrupa'da dinle devletin ilişkisi üç şekilde gelişmiştir. Birincisi teokratik tutum. Teokrasi şeklinde. Bu devlet düzeninde din her şeye hakimdir. Daha doğrusu din değil, din adamları dememiz icap eder. Din adamları sınıfı. Yazar burada aslında bunu anlatıyor. Fakat ilk cümlesinde bir hata var yani. Din ve din adamları sınıfı diyor. Hakimiyetini kurmuşsa orada teokrasi vardır demekle hata ediyor kanaatimce. Yalnızca din adamları demesi lazımdı. Çünkü zaten kendisi hemen aşağısında İslam'da teokrasi yoktur. Çünkü İslam'da din adamları sınıfı yoktur. İslami devlet teokratik değildir. Çünkü din adamları sınıfı yok ki onların hakimiyeti söz konusu olsun ve teokrasi gerçekleşsin diyor. Kendisi bunu açıklıyor. Ama alttaki açıklamayla üstteki ilk cümlesi arasında tezat var yani. Burada bir gözden kaçma olayı var. Yani din ve din adamlarının hakim olduğu devlet düzeni derken orada hata görüyorum ben. Yalnızca din adamları demesi lazımdı. Çünkü dinin hakim olduğu devlet İslam'dır. İslam dini hakimse bu İslam'da vardır. Din adamları hakimse bu teokrasidir. Çünkü İslam'da teokrasi yoktur diyor zaten. İslam'da dinin hakimiyeti var mı yok mu? Var. O zaman teokrasi de var demesi gerekir kendisini. Yani kendisiyle çelişiyor yani. Gözünden kaçmış yani bence burası. Ağız alışkanlığı, din ve din adamları gibi böyle bir ağız alışkanlığıyla bunu yazmış olsa gerek. Düşünseydi bunu yazmazdı. Yani din adamlarının hakim olduğu devlet nizamıdır teokrasi. Dinin hakim olduğu, İslam'ın hakim olduğu devlet nizamı teokrasi değildir. O İslam nizamıdır. Din adamları sınıfı İslam'da yok. Ruhban sınıfı mesela İslam'da yok. İslam'da alim var ama sınıf şeklinde değil. Alim bir ferttir. Alimlerin öyle özel bir hakkı, hukuku, imtiyazı yoktur. Böyle babadan böyle gelme bir imtiyazlı sınıf, böyle bir şey yoktur. Bu demin de ifade etmiştim. Bu tarikatlerde bu hale gelmiştir. Bu İslam'da yoktur yani. Babadan oğula geçen bütün ailecek imtiyazlılar. O şeyhin sülalesinden hatta bir fasık adam bile olsa baş tacı ediliyor toplumda. O köyde, o köylerde, o civarda. O şeyhin torunu fasık mı fasık bir adam olsa bile şeyh torunudur deyip elini öpüyorlar. İşte bu sınıftır. Buna sınıf denir işte. İslam'da böyle bir şey yoktur. İslam'da alimler olur, hürmet edilir, sevilir, sayılır ama alimler böyle bir nesilden nesile, ailesi, sülalesi, hepsi böyle özel imkanlara sahip, köşeyi dönüyorlar, paralar geliyor, herkes onlara vermek zorunda, Böyle bir şey İslam'ın tarihinde olmamış yani. Bu işte yeni, aslında Cumhuriyet döneminde alimler idam edilirken bu türlü şeyhler idam edilmemiştir. Bunlara müsaade edilmiştir. Çünkü bunlar dini bozmaktadırlar bu şekilde. Onlar da bir taraftan bozsunlar diye müsaade edilmiştir yani. Alimleri idam ediyorsun. Sen bunları niye idam etmedin? Çünkü bunlar dini bozmakla sisteme yardım etmiş oluyorlar aslında. İmtiyazlı bir sınıf haline gelmişler. Mesela zengin de olsa bunlar zekat alıyorlar. Bu sınıf olmasıdır işte. İşte sınıf olmak böyle olur. İslam'da zekatı kim alır? Fakir fukara insanlar. Bu zengin de olsa o sınıftan geldiği için alma hakkı varsa işte burada sınıf oluşmuştur. Ve öyledir şu anda. Adamın zekatı, inanın ki zekat vermeye kalksa belki 1 trilyon zekat verecek adamlar var. Doğuda, güneydoğuda şeyhler. Allah sizi inandırsın, kaç bin dönüm arazisi var, kaç bin tane koyunu keçisi var, kaç tane benzinliği var, kaç tane süpermarketi var. Adam habire hala alıyor, milletten zekat alıyor. Zekat versek 1 trilyon zekat vermesi lazım. Çünkü niye veriyor halk? O bir sınıf. Onlara verilir. Böyle. Şimdi teokrasi bu. Yani böyle bir sınıf oluşmuş ve bunlar devlete hakim ise teokrasi vardır orada. Kilise böyleydi işte. Bu teokrasi nereden çıktı? Batı'da çıktı. Zaten hiçbirisi bizim malımız değil. Ne sosyalizm, ne kapitalizm, ne faşizm, ne teokrasi, ne laiklik. Hiçbiri bizim topraklarımızdan çıkmamış. Onların kendi pisliklerinin sonucunda tepkisel olarak bunlar ortaya çıkıyor. Kapitalizme tepki olarak sosyalizm, ona tepki olarak faşizm. Kilisenin baskılarına tepki olarak laiklik. Kendi yanlışları başka yanlışları doğurdu. Ve oradan bize bulaştı geldi. Bizde o zaten yoktu ki. Yani bizim tarihimizde teokrasi yok ki. Din adamları sınıfı yok ki. Bizim tarihimizde alimlerimiz halktan daha takva yaşamışlardır yani. Yani halk lüks yaşar, alimler lüks yaşamamıştır yani. Böyle bir özel sınıf, özel bir özel kuvvetler komutanlığı gibi özel bir şeyleri yoktur yani bunların. Alimlere millet soru sormuştur, onlar da cevap vermiştir. Onlarla beraber yemiştir, içmiştir, yatmıştır, kalkmıştır yerde, hasırın üzerinde. Böyledir alimler yani. Böyle bir özel sınıfı olmamışlardır. O zaman demek ki bizim dünyamızda teokrasi yoktur. İslam teokrasi, teokrasidir, teokratik bir düzen. Hani öyle diyorlar bazen. Halk anlamasın diye. Teokratik düzen savunucuları. Halk ne anlıyor teokratik düzenden? Kimse bir şey anlamıyor. Halkın anlamayacağı dille konuşuyorlar. Halk da kötü bir şey zannediyor. Yani kötü de yani ben misal veriyorum. Yani iyi de olsa halk öyle sanıyor. Yani kötü bir şey herhalde bu. Çünkü her televizyon böyle söyleyince herhalde çok öcü kötü bir şey herhalde bu diye düşünsünler diye açıklamıyor da. Teokratik düzen şeriat düzeni değil ki. İslam düzeninde din hakimdir. Din adamları değil. Din adamları da normal insandır. O da dine uymak zorundadır. Özel hakları yoktur. Alim de hırsızlık yapsa eli kesilir. Ama teokraside din adamları sınıfı vardır. Din adamları sınıfından birisi bir şey yapsa örtbas edilir ve onun hakkı var gibi görülür ve din adamına el kaldıranın mesela eli kesilir. veya krallara aynı şekilde. Mesela şehzade kralın ailesine el kaldıranın diyelim ki kafası kesilir. Din adamlarına el kaldıranın eli kesilir. Bilmem zengine el kaldıranın ayağı kesilir. Bunlar böyle olursa sınıf oluyor işte. Bunlar böyle kurallar vardı yani. Sınıf bu yani. Bizde peygamberimizin bile burasını tutuyor, böyle böyle böyle yapıyor adam, boğazını kıpkırmızı ediyor mübareğin. Allah'ın sana verdiklerini bana da ver diyor. Sanki alacağı varmış gibi. Cahil bedevi adam. Efendimiz gülüyor, geçiyor. Adama bir şeyler verin diyor. Peygamber'e yapıyor saygısızlığı. Efendimizin bile bu durumda bunu asın deme hakkı yok yani. Bana bu terbiyesizliği yaptı, bunu asın demiyor yani. Hatta ceza da verebilir çünkü yaptığı şey saygısızlık, onu dahi vermiyor. Şimdi Allah Resulü bile böyle davranırsa artık sen hesap et. Yani İslam'da sınıf vardır demek için vicdansız olmak lazım yani. Peygamberin bile böyle bir sınıfsal farklılığı yok. Herkes bir taş bağlarken karnına, peygamberimiz iki taş bağlamış açlıktan. Bir gün oturarak namaz kılıyormuş. Demişler ya Resulallah, sen bize böyle öğretmedin. Yani evet sünnet namazdır, farz değildir ama olsun yani, sen gene bize dedin ki yani ayakta kılmak daha iyi demiştin. Şimdi sen oturarak kılıyorsun. Neden diyorlar? Açlıktan diyor. Kalkamıyorum diyor ayağa. Şimdi sen daha diyebilir misin? Hangi vicdansız diyebilir? İslam'da sınıf farkı var ya da din adamları sınıfı var. Hangi vicdansız bunu söyleyebilir? Kilise normalde hayatın dışındadır. Hayata dair kanunları yoktur. Şeriatı yani Türkçesi ya da daha doğrusu Arapçası, şeriatı yoktur yani. Nedir yani İnciller? Ahlaki bir takım öğütlerdir. Şeriatı yoktur. Dolayısıyla kilise hayata hakim olabilir mi? Devlete hakim olabilir mi? Kanun noktayı nazarında, yani kendi kanunlarını devlete hakim kılabilir mi? Zaten yok ki kanunu. Bunu herkes biliyor. Hristiyanlığın şeriatı yok. Bu duruma göre kim hakim oluyor o zaman? Din adamları. Peki İslam'da durum nasıldır? İslam'da kanun, şeriat var mıdır? Vardır. İslam onu hakim kılar. Kanunu hakim kılıyor. Din adamını değil. Hatta din adamı diye bir tabir İslam'da yoktur zaten. Alim vardır. Alim din adamı demek değildir. Alim dini bilen insandır. Yoksa herkes, her mümin zaten din adamıdır yani. Herkes yani her Müslümanım diyen zaten din adamıdır. Böyle bir sınıf yoktur yani. Din alimi vardır yani. Din alimi başka, din adamı başka. Şimdi madem ki Batı'da din adamları hakim olmuş, ona teokrasi denilmiş. Peki İslam'da zaten böyle bir sınıf olmadığına göre İslam'da din hakim olur. Din adamı değil. O zaman teokrasi de değildir. Peki İslam toplumunda, mesela Türkiye'de din adamı hakim olmuş muydu? Teokrasi düzeni var mıydı? Yoktu. Osmanlı'da bile yoktu. Osmanlı'da da hakim olan dinin kanunları ve de padişah. Din adamları değil. Evet, böyleydi. Peki teokrasi yoktuysa o zaman buna tepki olarak doğan laiklik. Bakın, laiklik teokrasiye tepki olarak doğmuştur. Ona da geleceğiz. Nasıl ki kapitalizme tepki sosyalizm olarak ortaya çıktıysa, teokrasiye tepki olarak da laiklik ortaya çıkmıştır. Orada buna ihtiyaç vardı, o meseleye geleceğiz. Hakikaten orası için ihtiyaçtı laiklik. Kilisenin baskısından kurtulmanın başka çaresi yoktu. Kilise her şeye engeldi. Hem fakirlerin ezilmesini sağlıyordu, kralların krallarla beraber oluyordu, halkı ırgatlaştırıyordu ve krallara itaati öğretiyordu. Hem kanunu yok, hayata hükmetmiyor ama din adamları hükmediyor hayata. İşte bu teokratik düzendir. Din hükmetmiyor ama din adamları hükmediyorsa bu teokrasidir. Bizde nasıl olmuştur? Din adamları hükmetmedi. Tarihimizde de. O halde din adamları devlet idaresinden uzaklaştırılmasına gerek de o yoktu. Böyle bir şey. Çünkü böyle bir sınıf yoktu. Böyle bir sınıf olmayınca din adamlarını uzaklaştırmak demek olan laiklik ihtiyaç değildi. Din adamları yok ki uzaklaştırsınlar. Ne var? Din. Din uzaklaştırdılar. Anlatabildim mi? Buradaki tatbikat budur. Din adamları ruhban sınıfı olmayınca uzaklaştırılamadı yönetimden. Dinin kendisi uzaklaştırıldı. Avrupa dini uzaklaştırmamıştır. Avrupa'nın laikliği dini devlet yönetiminden tamamen uzaklaştırıcı değildir. Amerikan başkanı bile nerede yemin ediyor? Kilisede. İncil üzerine elini koyarak yemin ediyor. Dini, zaten onların dini hayata karışmıyor. O yüzden de dini tamamen devletten uzaklaştırmaya gerek görmüyor. Zaten karışmıyor din. Bizde kim karışıyor? Onlarda kim karışıyordu daha doğrusu? Kim karışıyordu onlarda devlete? Din adamı, dinin kendisi karışmıyor. Din hayattan kopuk. Kilisede Hristiyan, dışında Hristiyan değil. Hayattan kopuk. Kanunu yok. Orada din adamları müdahale ediyordu. Din adamlarını uzaklaştırdılar. Laiklik, din adamlarını uzaklaştırmak demekti Avrupa'da. Bizde dinin kendisi müdahale ediyor. Kanunu var çünkü dinin. O zaman dini uzaklaştırdılar. Türkiye'nin laikliği ile Avrupa'nın laikliği arasındaki fark bundan kaynaklanıyor. Onların dini hayata karışmıyor, devlete karışmıyor. Din adamları karışıyordu, ondan da kurtuldular laiklik sayesinde. Bizde dinin kendisi karıştığı için dini saf dışı ettiler. Din namına ne varsa nefret edilir hale getirildi. Bilhassa ilk yıllarda. Burada ilginç bir durum var. Din hayata karışmadığı, gündelik hayatın içinde olmadığı halde din adamlarının hakimiyeti, yani teokrasiye benzer olarak Türkiye gibi ülkelerde ne oldu biliyor musunuz? Gündelik hayatın içinde olmadığı halde bir sınıfın hakimiyeti gerçekleştirildi. Bakın Avrupa'da gündelik hayatın içinde olmayan din adamları ama hayata hakimlerdi. Hayata, devlete onlar hakim olmuşlardı. Bizde nasıl oldu bu olay? Din adamı hakim olmadı. Din de hakim olmadı. Ne hakim oldu? Gündelik hayatın dışında olduğu halde asker hakim oldu. Ne ekonomiden anlıyor, ne şundan ne bundan. Gündelik hayatı o idare etmiyor. Hamallığını o yapmıyor. Hamallığını yapmıyor. Neyini yapıyor? Patronluğunu yapıyor. Yıllardan beri böyle oldu. Gündelik hayatın sıkıntılarını partiler çekiyor. Enflasyonla boğuşan onlar, şunla bunla boğuşan onlar. Asker ise patron gibi kenarda duruyor, seyrediyor. Şunu şöyle yapmayın, kafamı bozmayın, bak diyor, darbe yaparım diyor. Yani sıkıntıyı çekmeden hakimiyet kurma, Batı da kilise bunu yaptı, kurum olarak, bizde de bunu asker yaptı. On yılda bir darbe yaptı. Sen mi idare ediyorsun memleketi? Hayır. Ama hep hakim sensin. Nasıl oluyor? Sen idare etmiyorsun ama sen hakim oluyorsun. Kilise de öyle yapıyordu. Normalde Hristiyanlık dini hayata karışmıyor, hayatın içinde değil. Ne evlenmesine, ne boşanmasına, ne alışverişine, ne para kazanmasına, bir şeye karıştığı yok. Kanunu yok ki yani. Aynen öyle. Askerin de böyle bir kanunu yok. Toplumsal hayata karışan, şöyle para kazanacaksın, böyle kazanmayacaksın, mahkeme şöyle böyle falan. Böyle bir şey yok yani. Bunlarla uğraşmıyor. Hamallıkla uğraşmıyor yani. Hamallığını bırakmış sivillere ama hakim kendisi. Aslında işte teokrasinin kralı bu. İşte bu teokrasi. Ya da yani bize has teokrasi tabii bu. Teokrasi tabii dinin yani hakim olduğu şey, din adamlarının hakim olduğu bir devlet nizamıdır ama bizde de işte bu şekilde bir şey zuhur etmiştir. Kim hakimdir? İşte onların dediği olmuştur. Demek ki aslında bir çeşit teokrasi gerçekleşmiştir.
Biz de askerlik böyle bir mesele oldu. Zilara topladım da üstelik bir kanıtan geldi. O zaman Erbakan hükümetinden sonraki bir süreçti bu. Orada gündeme getirdiler. Şimdi Kaptı Erbakan'ı kararladı, şu durumdu. Askerin orada söylediği ifade şu. Dedi ki, bizim bir kırmızı netlerimiz var. İster dedi sağcı gelsin, ister solcu gelsin, ister ateist gelsin dedi. Defteri koyar üzerine dedi. Kral da gelsin, ona uymak zorunda dedi. Yani onlara dedi, şu yuhu bizi ilgilendirmiyor. Bizim içinde bir ayrım yok. Sadece dedi, bizim kurallar.
Tabii hamallık yapsın yani diyor. Yani bize yol yapsın, para versin, maaşımızı yükseltsin, para kazansın, milletin bütün dertleriyle lağımından tut, barajına varana kadar, otobanına varana kadar hepsiyle uğraşsın, didinsin siviller. Ama hakimiyet bizdedir. kırmızı kitabı önüne koyarız, buna uyacaksın deriz. Kimin dediği oluyormuş yani? Kırmızı kitabın sahiplerinin dediği oluyormuş demek ki. Milletin dediği olmuyormuş yani. Budur yani Türkiye'de hükümetlere verilen rol hamallıktır. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Hükümetler işin hamallığını yapar. Hakimiyet başkasının elindedir. İkinci tutum, Bizantinist tutum. Tam aksine teokraside din adamları hakimiyeti iken, bunda da tam aksine din devlet güçlerinin kontrolü altındadır. Din adamları da, dinin kendisi de devletin kontrolü altındadır. Ve onların maaşını devlet öder. Böyle kurumlar, Diyanet gibi kurumlar meydana getirir. Din devletin felsefesine uygun şekilde kurumsallaşır. Maaşını devletten alır. Ve devletin kanunlarına göre din şekillendirilir. Şimdi bu ikinci tutum. Bizantinist tutum da bu. Üçüncüsü laik tutum. Laiklik kelime manası ruhban dışı demek. Ruhban olmayan sınıf. Bu kelime manası bu. Fransızca sanıyorum. Evet, Fransızca'da laikliğin kelime manası bu. Ruhban dışı. Yani bakın kelime manası bile çok ilginç. Laikliğin aslında ne olduğunu ortaya koyuyor. Demek ki aslında laiklik bizdeki gibi dinle savaşmak tarzında bir şey de değil. Din adamlarının hakimiyetini kaldırmak. Ruhban dışı sınıf. Yani ruhbanların hakimiyetini kaldırmak istemişler. Dinin de değil aslında sadece. Yani asıl hedef din adamlarının hakimiyetini kaldırmak. Zaten Hristiyanlık zaten karışmıyor ki devlete. O yüzden onu kaldırmak gerekmiyordu. Ama bizdeki İslam karıştığı için din adamları karışmıyor ama İslam kendisi karışıyor bizde. O yüzden mecbur kalıyorlar, İslam'la mücadele ediyorlar. Din adamlarıyla değil. Hatta din adamları sınıfını kendileri oluşturuyorlar. Aslında bu laiklikte yoktur. Laiklik neydi? Ruhban dışı sınıfların hakim olduğu düzen. Şimdi bakıyorsunuz mesela laikim diyen ülkelerde, Orta Doğu'daki Türkiye gibi laik ülkelerde din adamları sınıfı meydana getirilmiş. Diyanet. Halbuki bu laikliğin, laikliğe ters bu. Şimdi laik tutum diyor ki sonuç olarak, yani din adamları devlete karışmayacak. Zaten din, onlardaki din karışmıyor. Dolayısıyla böyle bir nizamı savunuyor yani. Şimdi tabii laikliği doğuran şartlar, onlara daha sonra geleceğiz. Böyle bir durum yani Türkiye'de olmuş mu? Hani onlarda laikliği doğuran sebepler vardı. Bizde böyle bir sebep var mı yani gerçekte? Onlara geleceğiz. Şimdi bu üç tutum. Teokratik, Bizantinist ve laik. Türkiye bunların içerisinde hangisine giriyor? Bizantinist. Din tamamen devletin kontrolünde. Devlet istediği gibi onu kurumsallaştırıyor, şekillendiriyor. Din adamları diye bir sınıf meydana getiriyor ve onların maaşını kendi ödüyor. Ve camileri kontrol altına alıyor. Bu tamamen Bizantinist bir tutum. Dolayısıyla Türkiye aslında bu manada düşünürsek layık sayılamaz. Bizantinisttir yani. Bir kere Diyanetin olması bir kere layık olmadığını gösteriyor zaten Türkiye'nin. Bizantinist bir tutum içinde olduğunu gösteriyor. Yani devlet dine müdahale ediyor. Düşünebiliyor musunuz yani? Milletin kestiği kurbanın derisini bile ben alırım diyor. Kimse alamaz diyor yani. Yani bu kadar yani. Bu kadar yani. Yani bu Bizantinist üstü bir tutum yani aslında. Bizantinizm bile bu kadar yoktur yani. Milletin kurbanından sana ne? Sen toplayamazsın diyor. Ya ben zorla mı alıyorum? Zorla alıyorsam tamam. Engel ol. Eşkıyalık varsa, zorbalık varsa tamam, engelle yani. Yani bir, bu laiklik de değil. Şimdi Batı toplumunda laikliği doğuran şartlar nelerdi? Kilisenin yaptıkları, özetle din adamlarının ve dinin kurumu olan kilisenin yaptıkları laikliği mecbur kılmıştır. Laiklik sayesinde kurtuldular yani. Dinin ve kilisenin baskısından kurtuldular. İslam aleminde bilimsel faaliyetler yapıldığı zaman, bizimle karşılaştıkları zaman Batılılar bunları aldılar bizden. Matematik, fizik, kimya, astronomi gibi ilimler bizden aldılar. Bunun sonucunda kilisenin yanlışları ortaya çıktı. Mesela dünya dönmüyor, dünya tepsi gibidir gibi ifadeleri vardı kilisenin. Bir sürü bilimsel hatalar, gerek İncil'lerde gerekse kilisenin uydurduğu, bunlar ortaya çıktı. İslam aleminden aldıkları bu bilim sayesinde Rönesans'ı gerçekleştirdiler ve kiliseye karşı koyabildiler ve bu savaşı kazandılar bilim adamları. Bu arada kilise kendisinin foyası ve yalanları, uydurmaları ortaya çıkınca Engizisyon mahkemeleri kurdu, bilim adamlarını aforoz etti, idam etti. Böyle olunca tabii bilim gelişmiyor. Böyle bir durum ortaya çıktı. Bir taraftan böyle. Bir taraftan din dediğin zulme engel olmalı ama kilise krallarla ve ağalarla, feodallerle birlikte oldu. Hatta halkı feodallerden daha çok ırkatlaştırdı. Serf. Onları ırkat haline getirdi. Ve elinde büyük paralar vardı kilisenin. Çünkü nasıl vardı bu paralar? Cennetten arsa satıyordu. Bununla zengin oldu kilise. Ve bu şekilde o paraları bir de faize verdiler. Halbuki din faizi reddeder. Bakın şimdi. Bilim adamları kilisenin bilimsel yanlışlarını ortaya koyunca dinin yalan olduğunu düşünmeye başladılar. Dinden nefret ettiler. Fakir fukara kesimi, ırgatlar, kilisenin kendilerine yaptığı zulmü görünce nefret ettiler. Halk ruhbanları görünce evlenmiyor, pis, yıkanmıyor, banyo yapmıyor. Bunu görünce nefret ettiler dinden. Elhasılı kelam her bir kesim bu gibi sebeplerden nefret etti. Bir kısım insanlar zulme karşı gelmek istiyor. Mesela kilise müsaade etmiyor. Tanrı'ya karşı geliyorsunuz diyor. Hani bizdeki düzenin uşaklığını yapan bazı hocalar hani ulul emre itaat edin der ya, hani ayeti saptırır ya, onlar da öyle. Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya, Sezar'ınkini Sezar'a verin. İsa böyle buyurdu dediler. krallara itaati emrettiler. Bunu gören halk böyle din olmaz olsun dedi. Ve işte bu gibi sebepler din adamlarının bu hakimiyeti ve bu hakimiyeti kötü kullanmaları, krallarla beraber, feodallerle beraber bunu kullanmaları insanların din adamlarından nefret etmesine sebep oldu. Özel imtiyazları var. Babadan ona geçen bir sistem gibi sistemler kurulmuş. Onlara kimse kimlik bile soramıyor. Şimdiki ifadeyle söylersek. Kimse onlara hesap soramıyor yani. Onlar mahkeme edilemiyor. Onlar istediği gibi yiyor, içiyor. Hiç çalışmıyor da. En zengin olanlar da onlar. Bunlar din adamlarının saf dışı edilmesini mecbur kıldı. Halk kurtulması gerekiyordu bunlardan. Ve kurtuldular. Çözüm aradılar. Ne olsun, ne olsun, ne olsun dediler. Bir isim lazım bir ideolojiye. Ne olsun dediler. Ruhbanlardan çekiyoruz. Ruhban dışı diyelim adına dediler. Ruhban dışı. Ruhban dışının bir karşılığı Fransızca'da laiklikti işte. Böyle çıktı laiklik. Ruhbanlara karşı aslında. Dine karşı da değil. Peki bizde böyle bir şey olmuş muydu? Din adamlarının böyle bir durumu var mıydı? O zaman nereden icap etti Türkiye'nin laik olması mesela? İhtiyaca binaen mi oldu mesela? Din adamları mesela milletin, halkın malını mı yediler? Mesela cami faizcilik mi yaptı? Şimdi kilise yaptı. Peki cami yaptı mı? Kilise krallarla beraber oldu, ağalarla beraber oldu ve beraber yedi içtiler. Peki bizim tarihimizde belki bir iki tane öyle adam çıkabilir de genel manada söylüyorum. Bir kere din adamları sınıfı oluşmuş muydu? Hayır. Böyle bir şey var mıydı bilimle çatışan çatışma durumu? Halkla çatışma, ruhbanlık gibi insanın fıtratını kabul edemeyeceği şeyler. Mesela var mıydı ki ruhban dışı sınıf olma ihtiyacı doğsun, laiklik ihtiyacı olsun, böyle bir şey mi vardı? Yoktu. Ve bu laiklik aslında sonuç itibariyle Rönesans hareketinin sonucudur. Rönesans'ın da temeli Roma ve Yunan medeniyetlerine, yani ilhamını da oradan almıştır. Yani bilimi bizden almış, kiliseye karşı koyabilmişlerdi. Fakat dine karşı bakışını da Roma ve Yunan medeniyetlerinden almıştı. Herkes de iyi biliyor ki Roma ve Yunan medeniyetler dinsizdi, ateistti. Ondan dolayı kiliseye karşı gelirken bilim adamları onun da etkisiyle dinsizleştiler. Çünkü kökeni oradan geliyor, Batı'nın. Roma'dan geliyor, Yunan'dan geliyor kökeni. Bizim kökenimiz oradan mı geliyor ki? Bize ne oluyor? Onların kökeni Roma ve Yunan medeniyeti. O yüzden laik olmaları normal. Bir, ikincisi kilisenin yanlışları anlattım demin. Bir de ondan dolayı olmaları gayet normal. Bizde ikisi de yok. O zaman evet.
Hocam, bazı arkadaşlar buna anlattığımız zaman bize bu geçmiş zamanda doğuda güya sahte şeyhlerin işte cennetten yer sattıkları veya iyileştirme maksadıyla bir sürü para aldıkları, okudukları bunları anlatarak böyle sanki bizi de yine mesela bazı bilimsel buluşları yavru icadıdır diye kullanmayı haram saydıklarını söylüyorlar. Bu bazen doğuda da yani olmuştur da. Hocam bunu şimdi sanki yapılan laikliği doğru göstermek gibi sonradan yerleştirmişler midir yani? Böyle bir oyun mu olmuştur?
Laikliğin ilan edildiği zamanlarda böyle bir ihtiyaç yoktu. Ama ben demin ifade ettim. Alimler idam edilirken bu tür adamlar serbest ettiler. Belki de yani dinden nefret ettirmek ve laikliği mantıklı göstermek için. İşte bundan dolayı layık olmak lazım. Kardeşim bak filan. Nasıl ki mesela Amerika kendisi terörü yapar. Ondan sonra da işte bak görüyor musunuz terör var dünyada, İslami terör. O yüzden ben Orta Doğu'yu vurmalıyım. Yani vurmak için bahaneler üretmesi gerektiği gibi. Laikliği yerleştirebilmek için de böyle sahte şeyhler, sahtekarlar, dolandırıcıların olması gerekiyor. Din adamları sınıfı meydana getiriyorlar. Ve onlarla haklı oluyorlar, meşru oluyorlar. Hristiyanlık dinsizliği engelleyememiştir. Ve putperestliği kaldıramamıştır. Zaten de belki böyle bir yani İsa Aleyhisselam'ın peygamberliğin çok kısa sürmesi, bir devlet nizamını kuramamış olması, çok da yayılmasını engelledi, hakimiyeti ele almasını engelledi. Bundan dolayı da Hristiyanlık çok fazla bir hakimiyet kuramadı. Ondan dolayı da putperestliği de yenemedi. Allah'ın İslam'ı, peygamberimizi göndermesinin bir sebebi, hikmeti de budur. Çünkü Hristiyanlık hem kendisi bozuldu hem de dinsizliği yenemedi zaten. Şirki yenemedi, kendisi şirke ortak oldu. İsa'yı tanrılaştırdı, kendisi de müşrikleşti. O yüzden Allah Azze ve Celle İslam'ı gönderdi. Evet. Hani geçen de sağcılık solculuk konusunu anlatırken sağcı kimdi, solcu kimdi? Sağcılar ruhban ve aristokratlar. Kürsünün sağ tarafında oturanlar sağcılar olmuştu. Ruhbanlar ve aristokratlar sol tarafında da burjuva oturmuştu. 1789 Fransız İhtilali ne burjuva yapmıştı? Kime karşı yapmıştı? Ruhbanlara, aristokratlara karşı yapmıştı bunu. İşte bu mücadelede sonunda burjuva kazandı. Aslında laikliğin ortaya çıkışında bu çatışma önemli bir rol oynamıştır. Burjuva ile ruhban sınıfının çatışması. Yani aslında laikliği burjuva istemiştir. Neden? Çünkü burjuva bakıyordu, ben zenginim, güçlüyüm ama zenginliğim kadar şanım şerefim yok, yetkim yok. Bu kadar mal kazandım, onun bunun kanını emmeyi başardım, yedim içtim ama bu kadar trilyonlarım var fakat o kadar da şanım şerefim, yetkim etkim yok dediler ve kendilerinin etkili olmasının önündeki ruhban sınıfını saf dışı etmeleri gerekiyordu. Kendi hakimiyetleri için. Sosyalistlerin, kapitalistlerin elinden idareyi almak istemeleri gibi. Burjuva da ruhbanların elinden, aristokratların elinden, lordların, asillerin elinden bu saltanatı almak istemesi laikliği doğurdu. Yani aslında laiklik burjuva ve ruhban sınıfının çatışması sonucunda burjuvanın kazanmasıdır yani. Burjuvanın kazanmasıdır. Mesela bakalım Türkiye'de de en çok laikci, laikliğin ötesinde laikci olan kimselere bakalım. Burjuvadır. Kendisinin saltanatının önünde dini engel görüyor. Çünkü din ona diyor ki yanlış yapıyorsun. Bu haramdır, şunu yapamazsın. O zaman dini saf dışı etmesi gerekiyor burjuvanın. O yüzden burjuva bu iş için para da ayırır. Büyük medya patronları büyük paralar da ayırırlar. İslam'la mücadele etsinler diye bir takım örgütlere para da verirler. Dernekler kurarlar, mitingler düzenletirler. Darbecileri desteklerler. Hatta darbe yaptırtırlar. Burjuvanın eline silah pek yoktur. Silahlı güçleri kullanırlar. Burjuvanın parası vardır. Burjuvanın göbeği vardır. O yüzden çok öyle silahlı işlere giremez burjuva. Burjuvanın kaybedecek çok şeyi vardır. Bir kere en başta göbeği vardır. Fabrikaları vardır. Canı şerefi vardır ve rahatı vardır, lüksü vardır. Bunları kaybedemez. Maşa varken niye ateşi eliyle tutsun burjuva? Parayı bastırır. Nasılsa zaten hakkıyla kazanmamış ki. Zaten onun bunun kanını emmiş. Zaten hükümetlerle, şunlarla, bunlarla ittifaklar ede ede, ihaleleri ala ala zaten korkunç bir servet sahibi olmuş. Ne olacak 5-10 trilyon ya da 500 trilyon verse ne olacak bu işlerle mücadele için? Gazgelen yiyeden tavuk esirgenir mi? Yani o düzen devam edecek ki gaz gelmeye devam edecek. Onun için para değil ki 50-100 trilyon, 200 trilyon. Zaten 5-10 tane ihaleye girdi mi zaten o parayı kazanıyor. Bitti o kadar. Yani aslında İslam'ın karşısında görünmez perde gerisinde olan güçlerden birisi burjuvadır yani. Millet onları pek görmüyor. Daha çok işte askerler, darbe falan filan hep bunları konuşuyorlar. Aslında onlar yine yaptırtıyor onları da, darbeyi de. Beraberler. Kendilerine silahlı gücü olmadığından silahlı güçleri tahrik ediyor, maşa olarak kullanıyor. Aslında maşayı tutan el burjuva yani. Evet. Burjuvanın ruhbanların bu hayat hayattaki yani devlet üzerindeki bu hakimiyetlerini saf dışı edebilmek neyle mümkün oldu? Haçlı seferleri sonucunda başka kıtalarla tanışmalar, oraları sömürmeler sonucunda sermaye oluştu. Kapitalizmi anlatıyoruz. Anlattık daha doğrusu. Kapitalizm nasıl oluşmuş? Daha doğrusu kapitalistler nasıl oluşmuştu? Avrupalı gangsterler gemilere dolup Afrikalara şuraya buraya gidip oraları sömürmüşlerdi. Sermayenin başı o. Afrika'nın kanı, Afrika'nın altını, Afrika'nın elması Avrupa sermayesinin temeli. Bunların temeli bozuk aslında. Temeli zulüm üzerine kurulmuş. İşte o zaman burjuva oluştu. Bu burjuva oluşunca dediler ki biz bu kadar zenginiz ama sözümüz geçmiyor. Ruhbanların dediği daha fazla geçerli oluyor. Onların bizden fazlası ne ki? Biz veya aristokratlar, yani aristokrat değiliz diye bizim dedemizin dedesinin dedesi lord değilmiş diye, yani bizim sözümüz geçmeyecek mi yani? Ben de lordum dediler. Bizim köylerde, bizim çocukluğumuzda Ford traktör vardı, halen de var da eskisi kadar değil. Başka traktörler çıktı şimdi, Ford'lar pek adı yok artık. Öyle derlerdi, alırsın Ford olursun lord derlerdi. Ben çocukken bunları hatırlıyorum. Biz de yani kökümüz çiftçiliğe dayandığı için bizim de vardı bir iki tane traktörümüz, öyle Ford traktörden. Oradan biliyorum yani. Alırsın Ford olursun lord derlerdi eskiden. Yani Ford kıymetliydi yani eskiden. Şimdi bunlar diyor ki yani ben burjuva olmuşum ama lord olamamışım. Olacağım dediler. İsyan bayrağını çektiler. Fransız ihtilalini yaptıranlar bunlar. Yapanlar bunlar. Fransız ihtilali böyle halk devrimi falan değil. Burjuva devrimi. Ama birçok insan halk devrimi zanneder. Fransız ihtilali halkın aristokrasiye karşı falan filan falan filan yaptığı bir devrimdir. Halbuki burjuvanın kiliseye karşı, ruhbanlara karşı ve aristokratlara karşı yaptığı bir devrimdir. Yani burjuva yapmıştır aslında devrimi. Kendi sistemini kurabilmek, daha fazla sömürebilmek için. Yani aslında kiliseyle paylaşmak istemedi bu kaymağı. Yeter dedi, siz asırlardan beri yediniz, şimdi sıra bizde dediler. Evet. Ya İslam toplumunda hani böyle bir şey niye çıktı yani? Düşünecek olursak acaba gerçekten bir sebebi var mı yani bunun? İslam toplumunda acaba mesela cami, kilisenin yaptıklarını yapmış mı? Alimler kilise adamlarının yaptıklarını yapmış mı? Hayır. Herkes, mesela halkımız hepsi bilir ki, oldu bitti bilinen bir şeydir ki, yani alimler daha takva olurlar veya olmalıdırlar. Öyle değil mi? Halk böyle bilir. Yani böyle bir sınıf olayı hiçbir zaman olmamış. Olsa da bu İslam'ın malı değildir. Bundan İslam sorumlu değildir. Yani diyelim ki birkaç tanesi öyle olmuşsa bile olabilir. Her yerde öyleler olabilir. Ama İslam bunu kabul etmiyor. Ve böyle bir sınıf da tarihimizde oluşmamış zaten. O zaman nereden icap etti yani bu? Evet. Cennetten köşk mesela biz satmış mıyız? Ben satmadım. Var mı satanınız? O zaman bizde ruhban yok. Böyle dağlara çekilelim, evlenmeyelim, yıkanmayalım, banyo yapmayalım, yatmayalım. Var mı böyle bir şey bizde? O da yok. Aslında bakın, laik devlet ruhban sınıfını kendisi oluşturuyor. İslam'da yok. Ya da din adamları sınıfını diyelim. Kendisi oluşturdu. Diyaneti, ilahiyat fakültelerini, profesörleri ve bunları her gün televizyonlara çıkartarak aslında kendisi bir sınıf oluşturuyor yani. Bunlara bir de yetki, isim falan da veriyor. Biz bunu yapmadık yani. Şimdi tabii burada şu noktaya biraz girmemiz gerekiyor. Nasıl oldu, böyle oldu yani? Yani böyle bir sınıf olmadığı halde nasıl oldu, bu hale geldi? Bizim medeniyetimiz yorulmuştu. Yorulmamalıydı tabii. Yorulmuştu. Görevini yapmamaya başladı. Geri kaldı. Batılılar bizden aldı bilimi, tercüme ettiler, geliştirdiler. Sonra karşılaştık. Baktık ki onlar bizi çok geçmişler. İşte o zaman şok olmaya başladık. O nesil, birinci nesil, Batı teknolojisiyle karşılaşınca şok oldu. O zaman baktılar bizdeki Batıcılar, Namık Kemaller vesaireler. Bunlar nasıl böyle kalkınmışlar? Ha, bunlar kilisenin baskısından kurtulmuşlar, dinden uzaklaşmışlar, öyle yükselmişler. O halde biz de öyle olacağız dediler. Halbuki onların dini onlara engel oluyordu zaten. İslam size engel mi oldu? Siz yükseldiğinizde İslam size engel mi oldu? Bilimle uğraştınız, İslam size kafir oldunuz mu dedi? Ha? Uzaya gittiğinizde İslam size gidemezsiniz, haramdır mı dedi? Ama kilise diyordu, aforoz ediyordu, idam ediyordu. Ve Batı'nın bizi geçtiğini görünce gerçek sebebi tespit etmediler. Bunun gerçek sebebini bulmayıp şekilsel şeylere aldandılar. Hatta hani meşhurdur o, Osmanlı padişahı 2. Mahmut muydu o? 2. Mahmut mesela Fransızlarla savaşırken Fransız elbisesi giydiriyormuş askerlerine. Modern bir ordu meydana getireceğim hayaliyle Fransızlarla savaşırken Fransız askeri gibi giyinmesini sağlıyor askerinin. Çelişkiye bakın. Bu çelişki bir tek 2. Mahmut'ta yok. Bu millet 1. Dünya Savaşı'nda ve ondan sonraki İstiklal Savaşları'nda kimle savaşmıştı? Batı'yla. Peki Batı ile savaştıktan sonra bize bu elbiseyi getirip de giydirmediler mi? Batı elbiselerini giydirdiler. İşte aynı olay. Bir tek bunu 2. Mahmut mu yapmış yani? Biz de yani ondan sonrasında da devam etmiş bu batıcı zihniyet. Batıyla savaşıyoruz, batıdan kanun alıyoruz. Batıyla savaşıyoruz, batıdan kılık kıyafet alıyoruz. Hani, şimdi bir şey soruyorum ben, cevap versinler. Hani esaslarından bir esas bu sistemi meydana getirenlerin esaslarından bir esas milliyetçilikti. Öyle mi? Öyle değil mi? Öyle. O zaman şöyle olması gerekmez miydi? Eski Türklerin kıyafetini getirmeleri, Turan kıyafetini getirmeleri gerekmez miydi? eski Türk alfabesini varsa tabi getirmeleri gerekmez miydi? Eski Türk örflerini ya da kanunlarını, madem ki İslam'ı devlete hakim kılmıyorsunuz, milliyetçiliği hakim kılacağız dediniz, tamam, o zaman görelim samimiyetinizi. İspat edin samimiyetinizi. Neden Batı kıyafetini getirdiniz? Batı harflerini, Batı kanunlarını. Daha dün onlarla savaşmıştık. 1920'de, 22'de pat, bir sene sonra onların bütün kanunu, defteri, kitabı hepsi geldi. Bu nasıl oluyor? Daha dün savaşmıştık. Hani milliyetçiydiniz? Eski Turan kıyafetini getireydiniz. Yok, onun devri geçti dediler. O zaman demek ki milliyetçiliğin de devri geçmiş. O zaman niye esaslarınızdan bir esas yaptınız ki onu? O zaman onu yapmayaydınız. Çelişki içindesiniz. Bu bir tezattır yani. Elhasılı kelam, bizim medeniyetimiz zayıflayınca başka medeniyetler o sırada, ya da teknolojiler, modern hayat onlar da güçlenince, bizim neslimize böyle bir Batı hayranlığı zuhur etti. Zannettiler ki onlar çıplanınca yükselmişler, elbiseyi değiştirince yükselmişler, namussuzluk yapınca yükselmişler, kadın erkek ilişkilerinin cılkını çıkarınca yükselmişler, helal haram kalmayınca, serbest olunca yükselmişler, liberal olunca, faize, her şeye müsaade edince, her türlü rekabete, ezici rekabete, alçakça rekabete, her şeye müsaade edince yükselmişler. O zaman biz de yükseleceksek böyle olmalıyız. Hem liberal, hem laik, hem onlar gibi kılık kıyafet, onların kanunları olursa yükselebiliriz dediler ve dini bırakmalıyız diye karar verdiler. Din bize engel olur dediler. Halbuki bakalım şöyle bir tarihimize. Dinimize sarıldığımız asırlarda, yaşadığımız, İslam yaşadığımız asırlarda biz nasılmışız? Zayıf bir devlet miymişiz, güçlü bir devlet miymişiz? Güçlü. Dünyanın süper gücü biz olmuşuz. Şu anda mesela dine sarılmış değiliz. Peki güçlü mü olmuşuz? Zamanında bir gazetede tiyatro var bir şey okumuştum. Aslında o tiyatroyu arkadaşlar güzel geliştirseler güzel bir tiyatro olur. İnekler ve Sinekler. İsmi de güzeldi. Kısaca söyleyeyim ben birkaç cümleyle. Bu sinekler ineklere saldırıyorlar. Fakat ineklerin kuyrukları var. Şırrak diye vuruyorlar, sinekleri düşürüyorlar, öldürüyorlar. Şimdi bu sinekler diyorlar, acaba ne yapsak, bu kuyrukta nasıl kurtulsak? Yani bu ineğin kuyruğu olmasa bize bir şey yapamayacak. Bu inekten ne yapsak da kurtulsak? Toplantı yapıyorlar. Sinekler meclisi toplanıyor. Kara sinek bir fikir söylüyor. Sivrisinek bir fikir söylüyor. Yani çok güzel bir şeydi. Ondan sonra bir karara varıyorlar. Geliyorlar, diyorlar ki inek kardeşler, biz hani sinek olduğumuz için yukarılara çıkabiliyoruz, uçabiliyoruz, ama siz ağır olduğunuzdan, uçamadığınızdan oralara gidemediniz. Biz oralara çıktık, yukarılara çıktık, baktık, oralarda öyle güzel otlaklar var ki, her taraf yemyeşil, her türlü ot, su, çok güzel, oralar çok güzel. Ama orada inekler de var. Fakat oranın ineklerine biz baktık, sizden farklı bir şey gördük. Onların kuyrukları yok. Kuyruğunu koparmışlar, öyle çıkabilmişler. Kuyruk olunca çıkamıyormuş yani inek. Kuyruğu o yüzden kopartmak gerekiyormuş. Öyle mi dediler bu inekler? İnek zaten adı üzerinde. Öyle mi demişler, dediler, diyorlar. O zaman kuyruklarımızı koparalım haydi diyorlar. Hepsi birbirinin kuyruğunu ısıra koparıyorlar. Ondan sonra büyük bir heyecanla haydi otlaklara, yukarılara doğru şimdi kuş gibi uçacaklar sanıyorlar. İnek tabii ediyor çıkamıyor. Daha nasıl çıksın inek? O sırada sinekler bastırıyor. Her tarafını sokuyor, kanını emiyorlar. O zaman inek oğlu inekler anlıyorlar ki bir tuzağa düşmüşler. İnek olmamak lazım demek ki. Biz aynısını yaptılar. İnek yerine koydular. Siz yükselmek istiyor musunuz? Bak Avrupa yükseldi. Uzaya gitti. Şöyle şöyle oldu. Gelişmeler oldu. Nasıl oldu? Eteği kısalttılar. Etek ağırlık yapıyordu. Başörtüsünü onunla olmuyor, çıkılmıyor uzaya. Yani füze çıkamıyor uzaya yani o zaman. Başörtüsü ağırlık yapıyor yani. Sakal. Sakalla çıkılmaz ki ya. Çıkamaz ya. Şu ağırlık yapar. Dediler. Bizim inekler de he valla doğru söylüyorsun. Biz bu sakalı da keselim. Başörtüsünü de çıkaralım. Eteği de kısaltalım. O zaman belki biz de çıkarız. Dediler. Peki çıkabildiler mi? Hayır. Ama dini bu arada imha ettiler. Çıkabilmek için. Ondan sonra şimdi saldırıyorlar. Sinekler saldırıyorlar. Türk-Kürt kavgası çıkarıyor, sağ-sol kavgası çıkarıyor, eroini, uyuşturucuyu gönderiyor, her türlü saldırıyor, moda evleriyle, defilelerle, şunlarla, bunlarla, her türlü gençliğimize saldırıyor. Artık karşı koyacak bir kuyruk da kalmamış. Hani dinle karşı koyabilirsin sen bunlara, dinle kalmayınca karşı da koyamıyor. Kuyruksuz bir inek durumundalar yani. Bu batıcıları batıcı yapabilmek ve bunları onları ikna edebilmek için bir takım yaldızlı sözler lazımdı. Kur'an'ın ifadesiyle zuhrufel kavl. Şeyatinel ins vel cin zuhrufel kavli fısıldıyorlar diyor ayette. İns ve cin şeytanları insanları aldatmak için yaldızlı sözler fısıldarlar dostlarına buyuruyor. Bu zuhrufel kavl memleketten memlekete, asırdan asıra, mekandan mekana değişiyor. Mesela Osmanlı'yı hangi zuhrufel kavl ile yıktılar? Hangi yaldızlı sözlerle? Hürriyet, meşrutiyet. Serbest piyasa. Birçok alimlerimiz bile o anda bu oyunu anlamadılar. Mesela Bediüzzaman bir ara meşrutiyetçileri desteklemişti. Sonra anlıyor ki bunlar dinsiz imansız. Bunlarınki özgürlük falan değil. Hani padişah hani biraz baskı yapıyor falan gibi düşünüyordu. Hani böyle olursa ülke kalkınmaz, böyle olursa bir şey değişmez gibi düşünüyordu. Ve meşrutiyetçilere destek verdi. Bir ara daha genç, daha anlamıyordu siyaseti. Perde gerisinden hangi planlar var göremiyordu. Meşrutiyet falan hoşuna gitti önce. Sonra bir baktı ki bunlarda din iman yok. Bunlar batıcı bunlar. O zaman işte diyor ki sizin diyor meşrutiyet dediğiniz dinsizlikse ben yokum diyor. Ben önce anlamadım sizi. Yani bakın öyle bir zuhrufel kavil ki Bediüzzaman'ı da aldatmışlar önce. Başka bir şey zannetmiş yani onu. Güzel bir şey olacak yani işte özgürlük olursa kalkınma olur, işte kendimize geliriz, canlanırız falan. Güzel bir şey sanmış önce. Sonra bakmış ki bunların özgürlük dediği şey çıplaklık, namussuzluk, batıcılık, faiz, haramlara özgürlük yani. Batı tipi kıyafetlere özgürlük, Fransızcaya, İngilizceye özgürlük. Ha böyle mi diyor? Ben sizden beraber değilim bundan sonra diyor. Yani hakikaten adamlar böyle yaldızlı sözler buluyorlar. Mesela şu andaki dünyadaki en yaldızlı, en parlak söz hangisi? Demokrasi. Ne diyor Amerika saldırırken? İşgal etmeye geliyorum, sizi değiştirmeye geliyorum, dininizi değiştirmeye geliyorum, İslam'la savaşıyorum demiyor. Demokrasi getirmeye geliyorum diyor. Özgürlük diyor. Aynı şey. Aynı şey. Aynı delikten defalarca ısırıldık. Halen ısırılıyoruz. Onun için insanlarımızın uyandırılması gerekiyor. Aynı delikten defalarca ısırıldık. Bari bundan sonra ısırılmayalım. Bu yaldızlı sözlerle bizi aldatamasınlar. Bunların niyetleri başka. Bakın hani bir söz var. İnandığın gibi yaşamazsan yaşadığın gibi inanırmışsın zamanla. Doğrudur hakikaten de öyle yani görünen köy kılavuz istemez. Öyle de oldu. Bugün birçok Müslüman gerçekten de İslam'ı yaşamaya yaşamaya ya da toplum olarak İslam'ı yaşamadığımız için öyle bir düzen, ekonomik düzen, sosyal düzen olmadığı için hakikaten bugün birçok Müslüman liberal oldular. Hakikaten laik, hakikaten her türlü haram kazancı da özgürlük adı altında caiz görmeye başladılar. Yani zaten bu değil mi liberalizm sonuçta? Her şey helal yani. Geniş mezheplilik yani. Güya özgürlük. Bu noktaya getirdiler Müslümanları da. İslam yaşamayanlar sistemlerin baskısı altında sistemle uyuşma ihtiyacı duyuyorlar. Karşı koymaya gözleri kesmiyor. O zaman nasıl etsem de hem Müslüman olsam vicdanım rahat etse hem de sistemle karşı karşıya gelmesem, tehlikelere girmesem nasıl olacak? Hem şiş hem kebap. Yani ikisi de yanmasın. Yani nasıl olacak? Bu şekilde düşündüler. Ve İslam liberalizmi kabul eder. Zaten İslam laikliğe aykırı değildir gibi düşüncelere kapılmaya başladılar. Ve buna da inanmaya başladılar. Bugün gerçekten birçok dünkü radikal Müslümanlar bugün hakikaten liberal, laik, serbest piyasa ekonomisini savunurken kapitalizmi savunuyor aslında. Aşırı rekabet ve faizi caiz görecek hale gelmiş durumdalar. Bunun bir sebebi nedir biliyor musunuz? Müslümanların büyük bir çoğunluğunun fert halinde kalmış olması. Cemaatleşememesi. Bir, ikinci bir sebebi de cemaatleşmiş olanların da Rabbani bir hareket metodu takip etmemiş olması onları zamanla bitiriyor, zayıflatıyor, karşı koymayı kabul etmeyince başta, reddetmeyi peşinen kabul etmeyince, uzlaşmacılığı peşinen kabul etmiş olunca uzlaşma zihniyeti zamanla Müslüman kesimi laik ve liberal yaptı yani. Çünkü esas olan şey uzlaşmak oldu yani. Ne pahasına olursa olsun uzlaşacağız. Halbuki peygamberimizde böyle bir şey var mı? Gel uzlaşalım diyor. Onlar diyorlar. Veddu lev tuthin feyuthinun. İstediler ki yumuşak olasın. Onlar da sana karşı yumuşak olacaklar. Fela tutil mükezzibin, itaat etme o kafirlere. Onlar böyle istiyorlar. Yani Allah azze ve celle muhalefet etmemizi istiyor. Dinde, din özünde muhalefet var. Batıla karşı. Yoksa batıl yıkılmaz. Peygamberimiz onların düzenine çatıyor. Putlarına çatıyor. Aparkat geçiriyor. Sağ kroşe geçiriyor. Eyvah diyorlar. Yıkılacağız. Çünkü kavlu sakil, la ilahe illallah, ağır bir söz. Ağırlığı var dünyada. Hemen koşa koşa gitmişler Efendimizin amcası Ebu Talib'in yanına. Demişler ya Ebu Talib, sen büyüğümüzsün, şu işi hallet, yeğenini çağır. Yani böyle konuşmasın. Yani sağ kroşe vuruyor bize sürekli. Vurmasın. O da çağırıyor, diyor yeğenim, bak milletin böyle söylüyor. Yeğenim diyor, bak diyorlar ki bizim putlarımıza laf söylemesin. Diyor yani çok da bir şey istemiyorlar senden yeğenim diyor. Sen de başka şeyler söyle. İlla onların putlarına laf söylemek zorunda mısın? Onların dini budur. Dinlerine laf söyleme sen. Çok bir şey istemediler senden. Kabul edebilirsin bunu. Efendimiz buyuruyor ki vallahi diyor bana güneşi verseler ben bundan başka bir şey demem. Bunu demeye devam edeceğim diyor. Çünkü asıl benim davam bu. Ben nasıl la ilahe illallah'ı söylemeyeceğim de onlar benden ne konuşmamı istiyorlar? Ahlakı anlatmamı mı istiyorlar? Hayır diyor. Ben bunu demeye devam edeceğim. Ahlakı da ara sıra anlatırım ama asıl davam budur. Ahlak dava değildir. Ahlak davanın bir parçasıdır sadece. Dava Allah'ın hakimiyetidir. Ahlak da o Allah, hakim olan Allah diyor ki şöyle olun, böyle olmayın. Bu davanın içinde bir kısımdır. Davanın ahlakıdır. Dinin ahlakıdır. Dini anlatmıyorsun sen, ahlakını anlatıyorsun. Olur mu öyle? Dini anlatmalısın. Dinin ahlakı sonraki iş. Efendimiz meseleleri ikiye ayırırdı. Mesail-i asliye ve mesail-i fer'iyye. Yani asli meseleler ve tali meseleler diyelim. Bu asli mesele yani la ilahe illallah. Tevhid, inanç esasları yani. Bunu daima anlatırdı. Soru sorulsun sorulmasın. Hep anlatırdı bunu. Ama o fer'i meselelere gelince soruldu mu anlatırdı. Ya Resulallah mesela karıma şöyle dedim boş oldu mu? Ya Resulallah abdeste mesela diyelim şöyle oldu abdestin bozuldu mu? İlmihal sorular yani. Soruldu mu cevap verirdi. Ona bakarlardı, örnek alırlardı çoğu zaman. Sormazlardı bile. Bakarlardı, örnek alırlardı. Efendimiz böyle tali meseleler, fer'i meseleleri lazım olunca anlatırdı. Soru sorulunca anlatırdı. Ama la ilahe illallah'ı soru sorulmasını beklemezdi. Her zaman anlatırdı. Çünkü bu hep tazelenmesi gereken bir davadır. Yoksa bu nesil öğrenir, ikinci nesil unutur. Bilmez, öğrenmez. Hep tekrar etmemiz gerekiyor bunu. İşte bunu yapmayınca muhalefet ruhu öldü. O zaman uzlaşmacı ruh yerine geldi. Ve bunun sonunda da artık her şeyle uzlaşan tipler, Müslüman tipler çoğaldı. Ve biz bu halimizle Allah bize niye zafer vermiyor diyebilir miyiz? Uzlaşmacı olmuşlar, batılla uzlaşmak istiyorlar, karşı karşıya gelmek istemiyorlar. Nasıl Allah zafer verecek? Niye versin? Evet. Batı aleminde laikliğin çıkışı ve İslam aleminde bir ihtiyacın olmamasına rağmen çıkışı. Demek ki İslam aleminde böyle bir ihtiyaç olmadığı halde laikliğin çıkışı aslında bir takım siyasi sebeplere dayanıyor. Dini sebeplere dayanmıyor. Ekonomik sebeplere de dayanmıyor. Yani insanlar nefislerine göre bir düzen meydana getirmek, her şeyin helal olduğu bir düzen meydana getirmek istiyorlar. Allah'ın dünyasında özgür olmak istiyorlar. İslam alemindeki laikliğin çıkışının sebebi bu. İnsanlar Allah'ın dünyasında yaşayıp ama özgür olmak istiyorlar. Allah'ın dediğine uymak istemiyorlar. Avrupa'da ise kilise sebep olmuştu. Orada doğruydu belki. Çünkü zaten daha doğrusunu bilmiyorlardı. İslam'ı da bilmiyorlardı. O yüzden o yanlıştan kurtulalım bari dediler. Laikliği ilan ettiler. Fakat bizde böyle bir ihtiyaç olmamıştı. Demek ki ihtiyaç olmadan böyle bir nizam kurulmuş ve din adamlarını idareden uzaklaştırmak değil, dini uzaklaştırmak şekline getirilmiştir. Ama tamamen de ateist bir toplum meydana getirmek için çok da fazla bir gayret belki gösterilmedi veya gösterilemedi. Belki bu kadar yapılabildi. Ama belki dinin az bir şey, maneviyatın az bir şey kalması gerekiyordu. Onun için tamamen dinsiz yapmadılar. Çünkü din lazım olacak yarın kendilerine. Savaşlarda, toplumda ahlaksızlığın yayılmaması için, hırsızlığın, rüşvetin, şunun bunun artmaması için din lazımdı. O kadarcık kalsın istenildi. Ama devlete hakim olmasın. Onlar hakim olsunlar. Şimdi din hakim olursa onlar hakim olamıyor. O zaman dinin dediği oluyor. Onların dediği olmuyor. Mesele kavga meselesi. Yani burjuva ruhbanlarla çatıştı. Ne dedi? Ben hakim olacağım. Onlar hakim olmayacak dedi. İslam aleminde de bazı güçler dinle çatıştı. Ruhban yoktu zaten. Dinin kendiyle çatıştı. Din hakim olmayacak, ben hakim olacağım dedi. Buranın burjuvaları. Din hakim olmasın, biz hakim olacağız dediler. Allah hakim olmasın, onlar hakim olsun yani. Ne hakları var buna? Onlar mı yaratmış ki onların dediği olacak? Onlar mı daha iyi bilir, Allah mı? Madem ki Allah, o halde ne hakları var? Onların dediği niye oluyor? İşte İslam'ın görüşü budur.